Ayrım 11.
Sayfa 111. Baş rahip başını eğip sesini kıstı. İlkin kanatlar geldi, sonra melek. Durdu, keşişlere baktı bir bir. Sonra başını salladı. Keşişler, niye öyle bakarsınız bana açık ağızlarla? Peder Habakkuk, sen elini kaldırdın ve dudaklarını kımıldattın. Bir itirazın mı var? Keşiş elini yüreği üstüne koydu. Dediniz ki, İlkin kanatlar geldi, sonra melek. Kutsal yazıda hiç böyle şey görmedik, kutsal baş rahip. Nasıl görebilirdiniz ki Peder Habakkuk? Zihinleriniz hala bulanık. Peygamberler kitabını açıyorsunuz ama gözleriniz harflerden başka bir şey görmüyor hala. Harfler ne ifade edebilir ki? Onlar ruhun kendi içinde çığlık çığlığa boğduğu hapishanenin kara demir çubuklarıdır. Harflerle satırlar arasında boş yerlerde bu ruh serbestçe dolaşır. Ben de onunla birlikte dolaştım ve size şu haberi veriyorum. Keşişler, ilkin kanatlar geldi, sonra melek. Peder Habakkuk yeniden ağzını açtı. Zihinlerimiz kutsal başrahip, sönmüş birer lamba. Yok onları, yak da meselenin içine girip görebilelim. Peder Habakkuk, başlangıçta özgürlük özlemi vardı. Özgürlük yoktu ama birden köleliğin ta derinlerden biri kelepçelerini kanat gibi çabuk ve şiddetle oynattı. Derken o adamı başka biri izledi. Onu da bir ötekisi. Böylelikle bütün topluluk kelepçelerini oynatmaya başladı. Soru soran sesler sevinç içinde çınladı. İsrail ulusu mu? Evet keşişler, İsrail ulusu. Şimdi geçirmekte olduğumuz büyük dehşetli bir andır. Özgürlük özlemi şiddetlendi. Kanatlar dehşetle çırpmaya başladı. Kurtarıcı geliyor. Evet keşişler, kurtarıcı geliyor. Çünkü durun, bu özgürlük meleği neden yapılmıştır dersiniz? Tanrı'nın tenezzülünden ve acımasından mı? Sevgisinden mi? Adaletinden mi? Hayır, melek insanlığın sabır, sebat ve mücadelesinden yapılmıştır. İnsan üstüne büyük bir görev taşıyamayacağı bir yük yüklüyorsunuz kutsal baş rahip diye karşı koymaya yeltendi Habakkuk. Ona bu denli güveniyor musunuz? Baş rahip itirazı duymazlıktan geldi. Aklı Mesih'teydi. O oğullarımızdan biri diye bağırdı. Kutsal yazıların ona insanın oğlu demesi bundan. Binlerce İsrail erkek ve kadının kuşaklar boyunca çiftleşmesi neden? Kıçlarını kaşımak, kasıklarına hoş duygular duyurmak için mi? Hayır. O binlerce ve binlerce öpüşler Mesih'i doğurmak için gerekliydi. Baş rahip asasını şiddetle koltuğuna vurdu. Dikkat keşişler! Gündüzün ortasında gelebileceği gibi gece yarısı da gelebilir. Dikkat kesilip onu bekleyin. Yıkanın, oruç tutun, uyanık durun. Sizi pis, doygun ya da uyur bulursa vay halinize. Keşişler birbirlerine sokuldular ve baş rahibe bakmak için başlarını kaldırmaya cesaret edemediler. Sanki başından vahşi bir alev fışkırıyordu da onlara saldırıyordu. Koltuğundan inip kesin adımlarla ürken pederler sürüsüne doğru yürüdü. Asasını uzatarak her birine dokundu. ''Dikkatli olun keşişler!'' diye bağırdı. Özlem bir an için bile bozuldu mu, o kanatlar yeniden zincir haline geliverir. Uyanık durun, mücadele edin. Ruhunuzun meşalesini gece gündüz yanar tutun. Yakın ateşinizi, yapın kanatlarınızı. Ben gidiyorum. Tanrı ile acele konuşmam gerek. Gidiyorum ben. Son sözlerim bu. Yakın ateşinizi, yapın kanatlarınızı. Birden soluk alması durdu. Asa elinden düştü. Ses çıkarmadan yaşlı adam yavaşça dizleri üstüne çöktü ve mozaik taşlar üzerinde yuvarlanıverdi. Aday bir çığlık attı ve yardıma koştu. Keşişler duvardan ayrıldılar. Çömelerek baş rahibi taşların üstüne uzattılar. Yedi kollu şamdanı indirip soluk, hareketsiz yüzünün yanına koydular. Sakalı pırıl pırıldı. Beyaz entarisi açılmıştı. Yaşlı adamın kanlı göğsünü ve böğürlerini saran keskin demir çengelli kaba cübbesi göründü. Peder Habakkuk elini baş rahibin yüreği üstüne koydu. Ölmüş. Kurtuluşa erdi, dedi başka biri. İki dost ayrılıp evlerine döndüler, dedi üçüncüsü. Beden toprağa gitti. Ruhsa Tanrı'ya. Ama onlar konuşurken ve yıkamak için su ısıtmaya başlamışken baş rahip gözlerini açtı. Keşişler korku içinde geri geri çekilip baktılar. Yüzü pırıl pırıldı. İnce uzun, kemikli elleri hareket ediyordu. Gözleri veçt içinde havaya bakıyordu. Peder Habakkuk yeniden diz çöküp elini baş rahibin yüreği üstüne koydu. Çarpıyor, diye fısıldadı. Ölmemiş. Adaya döndü. Yaşlı adamın ayakları dibinde secdeye varmış öpüyordu. Kalk Yuhanna, en hızlı koşan deveye bin ve Nasıra'ya koş. Haham ihtiyar Simon'u al gel. İyi eder onu. Çabuk, Hava ağrıyor. Ağrıyordu hava. Bulutlar dağılmıştı. Yeni yıkanmış doygun toprak parlıyordu. Şükürle göklere bakıyordu. İki küçük atmaca göğe fırladı. Kurumak için manastırın üstünde daireler çizmeye başladı. Aday gözyaşlarını silerek ahıra gitti ve en hızlı deveyi seçti. Alnında beyaz bir yıldız olan genç ince bir deveydi bu. Deveyi çöktürdü, üstüne binip gırtlağından acayip bir ses çıkardı. Deve temellerinden kopardı kendini, ayağa kalktı ve uzun adımlarla Nasıra'ya doğru koşmaya başladı. Sabah Cenaseret Gölü üstünde pırıl pırıldı. Su ilk ışınlar altında parıldıyordu. Yağmurun geceliğin sürükleyip getirdiği toprak yüzünden kıyıları çamurlu, daha ötesi mavimsi yeşil, daha da ilerisi süt beyazdı. Balıkçı kayıklarının yelkenleri kurusun diye gerilmişti. Göle açılan kayıklar da vardı. Pembemsi beyaz yağmur kuşları ürperen su üstüne konmuşlardı. Kara bataklar kayaların üstüne tünemişlerdi. Yuvarlak gözleri göle dikilmişti. Köpükte eğlenmek üzere yüzeye çıkmaya yeltenen balıkları gözlüyorlardı. Kıyının yanında iliklerine kadar ıslak bir kefernağım uyanıyordu. Horozlar tüylerindeki suları atmak için silkiniyorlardı. Eşekler anırıyordu. Danalar tatlı tatlı böğürüyordu. Bu birbirine uymayan seslere katılan insanların anlamlı konuşmaları havayı güven ve neşe veriyordu. Yalnız başına duran bir mağarada koca ayakları çakıl taşlarına batmış 10 kadar balıkçı bir yandan ustaca ağlarını çekerken bir yandan yavaş yavaş türkü söylüyorlardı. Konuşkan 7 kere kurnaz Zebedi Baba başlarında duruyordu. Her birini kendi oğlu gibi sevdiğini, onlara acıdığını söylerdi ama bir an için dinlenmelerine izin vermezdi. Gündelikle çalışıyorlardı. Aç gözlü, doymaz bilmez ihtiyar bir saniye bile dinlensinler istemezdi. Çıngırak sesleri duyuldu. Bir koyun ve keçi sürüsü kıyıya doğru sıçrayarak inmeye başladı. Köpekler havlıyordu. Biri ıslık çalıyordu. Balıkçılar bakmak için yüzlerini çevirdiler. Ama Zebedi Baba ileri atıldı. ''Filipus'la avanesi!'' dedi öfkeyle. ''Haydi şimdi iş başına!'' Onlara yardım ediyormuş gibi kendi de asıldı ipe. Sırtlarında ağlar, arkalarında günün rızkını taşıyan kadınlarla birlikte balıkçılar geliyordu. Güneşte yanmış oğlanlar küreklere yapışıp çekmek için vakit kaybetmiyorlardı. Ellerinde tuttukları kuru kabukları ısırmak için her üç kürekte bir duruyorlardı. Filipus görülebilecek şekilde bir kayaya çıktı ve ıslık çaldı. Çene çalmak istiyordu ama Zebedi Baba kaşlarını çattı. Elini ağzında huni gibi yaparak bağırdı. ''Bizi rahat bırak Filipus, işimiz var.'' ''Çek git başka bir yere.'' deyip sırtını çevirdi. ''Gitsin de Yunus'la gevezeli kesin. İşte orada ağ atıyor.'' diye homurdandı. ''Bize gelince bizim işimiz var çocuklar.'' Yeniden ipe yapıştı ve çekmeye başladı. Balıkçılar acıklı değişmeyen iş türküsüne yeniden başladılar. Bütün gözler gittikçe yaklaşan kırmızı bal kabağı şamandıralarına yapışmıştı. Ama balık yüklü ağın göbeğini kıyıya tam çekmek üzereyken uzaktan hüzünlü bir uğultu duyuldu. Ağaç çığlıkları gibi çığlıklar da geliyordu arada. Zebedi Baba iyi duyabilmek için koca kıllı kulağını dikti. Adamları da bunu fırsat bilip işi bıraktılar. ''Ne oldu çocuklar?'' diye sordu Zebedi. ''Ağ tokuyorlar, kadınlar inliyor.'' ''Büyük bir adam ölmüş olmalı.'' dedi yaşlı bir balıkçı. ''Tanrı sana uzun ömür versin patron.'' Ama Zebedi Baba kayanın üstüne çıkmıştı bile. Yırtıcı gözleri ovayı tarıyordu. Erkekler, kadınlar tarlalara koşuşuyor, düşüp kalkıyorlar, ağata devam ediyorlardı. Bütün köy alt üst olmaya başlamıştı. Kadınlar saçlarını bağlarını yolarak geçiyorlardı. Arkalarında erkekler yere kadar eğilmiş bir halde ses etmeden yürüyorlardı. ''Ne var? Ne oldu?'' diye seslendi Zebedi. ''Hey, nereye gidiyorsunuz? Kadınlar niçin ağlıyor?'' Kalabalık cevap vermeden harman yerine doğru acele acele uzaklaştı. ''Hey, nereye gidiyorsunuz? Kim öldü?'' diye bağırdı Zebedi ellerini sallayarak. ''Kim öldü?'' Budur biri soluk soluğa durdu. ''Buğday'' dedi. ''Saçmalama, bana Zebedi derler, alaya gelemem. Kim öldü söyle.'' Her yönden gelen çığlıklar cevap veriyordu. ''Buğday, arpa, ekmek.'' Zebedi Baba ağzı bir karış açık kala kalmıştı yerinde ama birden kıçına bir tokat indirdi. Anlamıştı. Sel olacak diye mırıldandı. Harman yerlerinde hasatı silip süpürdü. Bana ne, yoksullar düşünsün. Ova çığlıklarla dolmuştu. Köyde kul kalmamıştı dışarı uğramayan. Kadınlar harman yerlerine atılıyor, çamurlar içinde debeleniyor, köşe bıçakta kalmış tek tük buğday ve arpa tanesini toplamaya çalışıyordu. Zebedi'nin adamlarının kolları bitkin bir halde iki yanlarına düşmüştü. Ağları çekecek güçleri kalmamıştı. Hepsinin de elleri boş, ovaya daldıklarını görünce Zebedi kudurdu. İşe diye bağırdı kayadan aşağı inip. Çekin hadi. Bir kez daha ipe yapıştı, çekiyormuş gibi yaptı. İyi ki balıkçıyız biz. Tanrı'ya şükürler olsun, çiftçi değiliz. Varsın gelsin sel. Balıklar usta yüzücüdürler, boğulmazlar. İki kere iki, dört eder. Filipus sürüsünü başıboş bırakıp kayalar üstünde seke seke geldi. Konuşmak istiyordu. Yeni bir tufan çocuklar diye bağırarak karşılarında durdu. Tanrı adına bırakın elinizdeki işi de konuşalım. Dünyanın sonu geldi. Uğradığımız felaketleri sayın hele. Evvelsi gün büyük ümidimiz partizanı çarmıha gerdiler. Dün Tanrı göğün sel kapılarını açtı ve harman yerini doldurarak ekmeğimizi alıp götürdü. Geçenlerde de koyunlarından biri iki başlı bir kuzu doğurdu. Dünyanın sonu geldi diyorum size. Tanrı aşkına çalışmayı bırakın da konuşalım. Zebedi'nin beyni atmıştı. Bas git buradan Filipus, cehennem ol diye uludu. Kan başına çıkmıştı. Görmüyor musun işimiz var? Biz balıkçıyız. Sen de çobansın. Bırak çiftçiler yakınsın dursun. Ne halleri varsa görsünler. Bize ne? Hadi çocuklar, iş başına. Açlıktan ölecek çiftçilere acımıyor musun Zebedi diye karşı çıktı çoban. Onlar da İsrailli ne de olsa. Kardeşlerimiz bizim. Tek bir ağacız biz. Toprağa sürenlerse kökümüz. Onlar kurursa biz de kuruduk demektir. Bir şey daha var Zebedi. Mesih geldiğinde bizleri ölü bulursa kimi kurtarır sonra? Ha? Bana cevap ver bakalım. Zebedi baba oflayıp pufluyordu. Biri burun deliklerini sıkacak olsa patlayıverecekti. Bas git Tanrı'nı seviyorsan hayvanlarına git. Mesih sözlerinden usandım bıktım artık. Biri çıkıyor tutup çarmıha geriyorlar derken bir başkası onu da geriyorlar. Andreas babası Yunus'a ne haber getirdi biliyor musun? Nereye gitse, nerede dursa çarmıhla karşılaşıyormuş. Zindanlar Mesihlerle dolup taşmakta. Yeter be, yeter artık. Mesihsiz işimiz tıkırında gidiyor pekala. Baş belasından başka bir şey değil. Hadi git, bana biraz peynir getir de sana bir tava dolusu balık vereyim. Sen bana verirsin, ben sana. İşte budur Mesih. Güldü ve evlatlarına döndü. Canlanın yavrularım, ateşi yakalım, balıkları kızartıp yiyelim. Bakın güneş bir arşın yükseldi, daha hiçbir iş yapmadık. Ama Filipus sürüsüne gitmek üzere ayağını kaldırmışken durdu. Gölün kıyısını dolaşan dar yolda neredeyse kulaklarına varan bir yük altında can çekişen bir eşek belirdi. Eşeğin arkasında da çıplak ayaklı, göğsü bağrı açık, kırmızı sakallı bir izbandut yürüyordu. Elinde bir çatal değnek vardı, hayvanı dürtüp duruyordu, telaş içindeydi. Bakın, bakın hele, Yahuda İskariot değil mi şu, şu şeytan tüyü, dedi çoban yerinden kıpırdamadan. Katırlara nal çakmak, kazma yapmak üzere köy gezisine çıkmış. Gelin bakalım o ne diyecek. Yere batasıca, diye mırıldandı Zebedi baba. Sakalı hiç de hoşuma gitmiyor. Söylendiğine bakılırsa atası kabilin de böyleymiş sakalı. Zavallıcık İdomea çölünde doğmuş, dedi Filipus. Hala arslanlar dolaşır orada, kavga etmesen daha iyi. Ağzına iki parmak sokup ıslık çaldı eşekçiye. Hey Yahuda diye seslendi. Ne haber ya? Buraya gel de yüzünü görelim hele. Kızıl sakal yere tükürüp küfretti. Ne çobandan haz ediyordu ne de şu Zebedi asalağından. Hiç mi hiç sevmiyordu. Ama demirciydi. Muhtaçtı ona. Yaklaştı. Geçtiğin köylerden ne haberler getirdin bakalım diye sordu Filipus. Ovadan ne haber? Kızıl sakal eşeği kuyruğundan çekip durdu. Her şey tıkırında diye cevap verdi kuru kuru gülerek. Tanrı'nın esirgeyiciliğine diyecek yok doğrusu, şükürler olsun. Kullarını seviyor. Nasıra'da peygamberi çarmıha geriyor. Burada, ovada da bir tufan salıyor, halka ekmeğinden ediyor. İniltileri duymuyor musunuz? Kadınlar buğday için ah vah ediyorlar. Buğday sanki çocukları onların. Tanrı'nın her yaptığı doğrudur diye karşı çıktı Zebedi. Bütün bu konuşmalar gündelik işi engellediğinden canı sıkılmıştı. Ne yaparsa yapsın ona güvenim var. Herkes boğulurken ve bir ben kaçıp kurtulduğum zaman Tanrı beni korumuştur. Herkes kurtulduğunda ve bir ben boğulurken Tanrı yine beni korumuştur. Ona güveniyorum dedim ya, iki kere iki, dört eder. Kızıl sakal bu sözleri duyunca kazandığını yiyen gündelikçi biri olup geçiminin bütün halka, herkese bir bir bağlı olduğunu unuttu. Köyü huyuyla alevlenip sözünü esirgemeden konuştu. Elbette güvenirsin Zebedi. Cenab-ı Hak karnını tok, sırtını pek yapmış. İşlerini de tıkırında yürütüyor. 50 balıkçı kölen var. işleri için yeterince kuvvet sağlayacak, açlıktan ölmelerini engelleyecek kadar besliyor onları. Bu arada zat-ı haliniz sandığınızı, kilerinizi ve karnınızı tıka basa dolduruyorsunuz. Böyleyken elini göğe kaldırıp "Tanrı adildir, ona güveniyorum" diyorsun. Dünya güzel, dilerim hiç değişmesin. Geçen gün çarmıha gerilen partizanın bizi özgürlüğe kavuşturmak için niye mücadele ettiğini neden sormuyorsun? Bir yıllık buğday ihtimalini Tanrı'nın bir gecede ellerinden aldığı köylülere niçin sormuyorsun? Sorsana onlara. Şimdi çamur içinde debelenerek bir yandan tohumları tek tek topluyor, bir yandan da ağlıyorlar. Ya da gel bana sor. Köy köy dolaşıyorum ve İsrail'in çektiklerini görüyor ve duyuyorum. Daha ne kadar sürecek bu? Ne kadar? Bunu hiç sordun mu kendine Zebedi? Çoban bu gibi sözleri yaşlı doymak bilmezin çirkin yüzüne kaç kere fırlatıp atmak, kafasına dank ettirmek istemişti ama bir türlü göze alamamıştı. Bu soysuz güçlü bir mal sahibiydi. Karada, denizde korku yoktu onun için. Filipus'un keçilerine ve koyunlarına otlattığı bütün çayırlara sahipti. Çoban bu durumda nasıl ona saldırabilirdi ki? İnsan ya deli ya da bir kahraman olmalıydı. Filipus ne deliydi ne de kahraman. Sadece büyük konuşurdu. Ağzı kalabalıktı. Durduğu yerde tehlikeye atılmak istemezdi. Bu yüzden ikisi cebelleşirken susmuştu. Hala da çekingen ve kararsız ayakta dikiliyordu. Balıkçılar ağlarını çekmişlerdi. Onlarla birlikte eğilip sepetlerin doldurulmasına yardım etti. Zebedi bile yarı beline kadar suya girmiş sepetleri dolduruyordu. Ama hepsi de taşan sepetleri sevinçten sarhoş olmuş seyrederken kızıl sakalın boğuk sesi karşıki kayadan birden yankılandı. "Hey Zebedi!" Yaşlı Zebedi duymamazlığa geldi. Ses bir kez daha gürledi. "Hey Zebedi, benden sana söylemesi. Git oğlun Yakup'u yakala getir." "Yakup'u mu?" diye bağırdı yaşlı adam köpürerek. Küçük oğlu çığırından çıkmıştı, yapılacak bir şey yoktu. Olanlar olmuştu ona, elinden kaçırmıştı bir kez. Bu oğlunu da kaybetmek istemiyordu. Başka oğlu yoktu. İşi için gerekliydi. "Yakup'u!" diye seslendi Yahuda telaşlı bir sesle. "Ne olmuş Yakup'a? Kahrolası kızıl sakal. Yolda çarmıhçıya ahbaplık ettiğini gördüm. Sohbet ediyorlardı." "Ne çarmıhçısı kafir? Açık konuş." "Marangozun oğluyla Nasır'a çarmıh yapıp peygamberler üstüne gelen var ya. Ama geç kaldın zavallı Zebedicik. Yakup da gitti elden. İki oğlun vardı. Birini Tanrı aldı, ötekini de şeytan." Zebedi babanın ağzı açık kalmıştı. Bir uçan balık sıçradı sudan, başında kanat çırptı. Derken yeniden göle dalıp kayboldu. "Kötü bir belirti bu, kötü bir belirti," diye mırıldandı yaşlı adam paniğe tutulmuş gibi. "Oğlum beni böyle mi bırakacak, uçan balık gibi, bırakıp da derin sular altında böyle mi kaybolacak?" Filipus'a döndü. "Uçan balığı gördün mü? Dünyada her yer alan şeyin bir anlamı vardır. De bana bakayım, bu balık ne demek istiyordu? Siz çobanlar, kuzu olaydı... Sadece sırtını bile görmüş olsam nedenini söyleyebilirdim Zebedi baba. Ama balık benim işim değil." Kızmıştı. Çünkü erkek gibi konuşacak yürek yoktu kendisinde. "Gidip hayvanlarıma bakayım," dedi. Değneğini omzuna dayayarak kayalar üstünde seke seke Yahuda'ya yetişti. "Bekle kardeş," diye seslendi arkasından. "Seninle konuşmak istiyorum." "Bas git, sen hayvanlarına, korkak," diye cevap verdi kızıl sakal arkasına dönmeden. "Git koyunlarına. Burnunu insan işlerine sokma. Bana da kardeş deme. Senin kardeşin filan değilim ben." "Dur diyorum sana. Bir diyeceğim var. Kızma hele." Yahuda durdu. Yukarıdan bakarak, "Ağzını niye açmadın?" dedi. "Neden korkuyorsun ondan? Nelerin yer aldığını, kimin gelmekte olduğunu, nereye yöneldiğimizi bilip de nasıl hala korkarsın ondan? Daha farkında değil misin yoksa? Zaman geldi dostum. Yahudilerin kralı bütün ihtişamıyla yaklaşıyor. Korkakların vay haline." "Konuş Yahuda, konuş," diye yakardı Filipus. "Azarla beni. Elindeki çatal değneği kaldır. Beni döv. Biraz onur aşıla bana. Korkaklıktan bıktım artık." Yahuda yavaşça yaklaşıp kolundan tuttu. "İçinden mi geliyor bu sözler? Yoksa boş mu konuşuyorsun?" "Bıktım diyorum sana. Bütün kendimden iğrendim. Düş önüme Yahuda. Düş de göster yolu." "Hazırım." Kızıl sakal bakındı. Sesini alçaltarak "Filipus," dedi. "Öldürebilir misin?" "İnsan mı?" "Elbette. Ne o? Koyun mu sandındı?" "Şimdiye dek insan öldürmüş değilim ama öldürürüm. Bal gibi de öldürürüm. Geçen ay tek başıma koca bir boğayı yıktım. Öldürdüm." "İnsan öldürmek daha kolaydır. gel bizimle. Filipus ürperdi. Anlamıştı. Onlardan mısın yoksa o Yahudi partizanlar topluluğundan diye sordu yüzü dehşet içinde. Bu korkunç kardeşlik derneği konusunda epey şey duymuştu. Kutsal caniler diyorlardı onlara. Hermon tepesinden Ölü Deniz'e kadar herkese dehşet salıyorlardı. Hatta daha güneye İdomea çölüne dek iniyorlardı. Ellerinde demir kancalar, urganlar ve bıçaklar dolaşıyorlar. Kafirlere haraç vermeyin diye bağırıp duruyorlardı. Tek bir efendimiz var bizim. O da Adanoya. Kutsal yasaya karşı gelen herkesi, Tanrımızın düşmanlarıyla konuşup gülüşenleri veya çalışanları, Romalıları öldürün, vurun, kırın, öldürün, açın yolu, açın ki Mesih geçebilsin, temizleyin dünyayı, caddeler hazır olsun, Mesih geliyor. Güpegündüz köylere, kentlere dolarlar, kimseye sorgu sual etmeden kendi kafalarından ya da bir hain Sadüsi'yi ya da kana susamış bir Romalı'yı öldürürlerdi. Mal sahipleri, rahipler ve yüksek rütbeli rahipler karşılarında tir tir titrer, lanet okurlardı. Baş kaldırımlara sebep olan Romalı askerlerden ikide bir katliama başlayıp oluk oluk Yahudi kanı akıtmasına meydan veren onlardı. Onlardan yani partizanlardan biri misin diye sordu Filipus alçak bir sesle. Korkuyor musun dostum diye sordu kızıl sakal alaylı bir kahkahayla. Kaygılanma, cani değiliz biz. Biz özgürlük için savaşıyoruz Filipus. Tanrımızı, ruhlarımızı özgürlüğe kavuşturmak için. Kalk, senin de bir erkek olduğunu dünyaya göstermek zamanı geldi. Katıl bize. Ama yere bakıyordu Filipus. Yahuda ile bu konuda böyle tutkulu konuştuğuna pişman olmuştu. Kahramanca konuşmak hoş şey diye düşünüyordu. Bir dostla oturup yemek yemek, içmek ve önemli tartışmalarda bulunmak. Yapacağım, edeceğim demek hoş şey. Ama dikkat et Filipus, ileri gitme, yoksa başın belaya girer. Yahuda üzerine eğilerek değişik bir sesle konuşmaya başladı onunla. Ağır pençesini hafifçe Filipus'un omzuna koyup okşamaya koyulmuştu. İnsan hayatı nedir ki? Ne değeri vardır ki? Hele özgür değilse, sana özgürlük için savaşıyoruz diyorum. Katıl bize. Filipus susuyordu. Kaçabilseydi bir. Ama Yahuda sıkı sıkı yapışmıştı omzuna. Katıl bize. Erkek değil misin sen? Ver kararını. Bıçağın var mı? Var. Ayırma yanından. Gömleğinin altında sakla. Her an gerekebilir. Çetin günler yaşıyoruz kardeşim. Sevinçli adımların gittikçe yaklaştığını duymuyor musun? Mesih geliyor. Yolu kapalı bulmamalı. Bıçak ekmekten daha önemli şimdi. Bak bana. Gömleğini açtı. Çıplak göğsünün parıldayan yanık tenine kısa, çift yüzlü bir bedevi kaması yapışık duruyordu. Zebedi'nin kuş beyinli oğlu Yakup olmasaydı bugün hainin yüreğini saplayıverecektim. Dün Nasıra'dan ayrılmadan önce kardeşlik onu ölüme mahkum etti. Kimi? Onu öldürmek de bana düştü. Kimi? Diye sordu Filipus, korkmuştu. O benim bileceğim iş diye cevap verdi kızıl sakal ters ermiş gibi. İşlerimize burnunu sokma. Bana güvenmiyor musun? Yahuda şöyle bir bakındı. Derken üzerine eğip Filipus'un kolundan tuttu. Söyleyeceklerimi iyi dinle Filipus. Ağzını da kimseye açayım deme, yoksa apı yutarsın. Şimdi ben çöle, manastıra gidiyorum. Keşişler bazı aletler yapmam için çağırdılar. Birkaç gün sonra yine buradan geçerim. Aramızdaki sözleri kafanda evir çevir, dilini tut. Kimseye bir şey çıtlatayım deme. Kararını kendin ver.